Merhabalar, ben Zeynep. Endişeli Psikoloğun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün bir yaratıcılık rehberi oluşturmak için yola çıkmış bulunmaktayım. Yani bunu benim söylemem de çok ironik gerçekten. Yaratıcılık rehberini oluşturmak bana mı kalmış? Şu açılış cümlelerine bakarsanız mesela podcast bölümlerinin. Merhaba, ben Zeynep. Endişeli Psikoloğun yeni bölümüne hoş geldiniz. Gerçekten inanılmaz bir yaratıcılık kokuyor. Sadece açılış değil, bölümlerin başlıklarına da bakarsak eğer bu anlamda ne kadar tıkanık bir vaziyette olduğum anlaşılıyordur. Ama yine de yani bana burcum, MBTI kişilik raporum, Enneagram mizaç yapım vesaire bunların okuduğum zaman hep bana diyorlar ki sen yaratıcısın. Ben de buna inanmak istiyorum. Dolayısıyla da böyle bir büyüklenmeci tavırla bugün yaratıcılığın rehberini ben yazacağım. Böyle de iddialıyım. Kendimi çok gömmek istemiyorum tabii ki. Sonuçta yaratıcılık derken benim anladığım şey yani inanılmaz şeyler yapmak değil. Belki önce biraz onunla başlamalıyım. Yaratıcılığın bendeki karşılığı ne? Ve ona istinaden nasıl bir rehber oluşturdum kendi hayatım için? Yine bunu kendime alayım ki çok sorumluluk üstlenmemiş olayım bu noktada. Ama bu bölüme başlamadan önce iki tane uyarı yapmak istiyorum. Bir tanesi, yani birincisi, bu uzun bir bölüm olacak. Biliyorum uzun bölüm sevenler var. Uzun bir bölüm olacağını da bilmiyorum aslında. Bir önüme şeyler çıkardım, böyle birkaç madde falan çıkardım hatırlayabilmek için ama yaratıcılık bölümü olmasından mütevellit serbest çağrışımlarımı da devreye sokmak istiyorum. O yüzden kendime çok sınır koymak istemiyorum bu noktada. Evet, tabii çağrışımlar gevezeliğe dönecektir. Öyle olur yani genellikle. Yani bunun rahatsız edici noktaları olursa şimdiden anlayışınız için teşekkür ediyorum. İkincisi, önüme notları çıkardım. Çok dağılmamak ve unutmamak adına. Ama şu an bakıyorum ve yazdığım şeyleri okuyamıyorum. O yüzden aralarda ne yazmışım burada vesaire gibi şeyler yani muhakkak duyacaksınız. Çünkü gerçekten okuyamıyorum. Okuyup hatırlayana kadar birazcık zaman alabilir. O aradaki S'leri de görmezden gelmenizi ümit ediyorum. Evet, giriş bile 3 dakikaya yakın sürdü. Siz tahmin edin artık bölümün ne kadar süreceğini. Hep beraber görelim. Şimdi yaratıcılık tartışmasına girmeyeceğim. Çünkü yani bunun nedir ne değildir böyle bir tanıma sokmalı mıyız bunu bilmediğim gibi ilgilenmiyorum da açıkçası. Çünkü bununla ortaya bir şey koyup ve onun yaratıcılık seviyesiyle değerlendirilme gibi bir şeyim yok şu an için. Dolayısıyla da benim ilgi alanıma girmiyor. Burada biraz yaratıcılığı kendi gündelik hayatımıza kendimizle olan iletişimimiz açısından birazcık ortaya koymak istiyorum. Çünkü aslında pek çoğumuzun aradığı bir şey o. Ya da bulduğunda tam hissettiği bir duygu. İlla birinin görmesi, onu tanıması gerekmiyor. Yani o ne kadar da yaratıcı bir insansın. Tabii ki böyle geri bildirimler insanı okşar. Yani güzel ama en nihayetinde insan kendi içerisinde o bağlantıları yaptığı zaman ya da kendine yakın bir yerden ortaya bir şey koyduğu zaman kimse bilmese dahi onun bir yerleşmişlik hissinin tadı başkadır. Biliriz onu. O arada bir kapımızı çalar. Çok belki sık değil ama tadını bildirecek kadar. Ve o yüzden onun yokluğunda aslında bir şeylerin hep eksik olduğuna dair bir his yaşayacak kadar tadını biliriz onun. Şimdi onu daha sıklaştırmak, dozunu arttırmak vesaire böyle iddialı şeyler söylemeyeceğim. Ama görece tesadüfe bırakmamak ve nerede arayacağını bilmek, yani o yaratıcı damarın nerede çalıştığını az çok kestirmek biraz insanı rahatlatan bir şeymiş gibi geliyor bana. Yine hani her daim karşımıza o aradığımız yerlerde çıkacak ya da o hissi yaşatacak diye bir şey yok. Çünkü en nihayetinde yani tesadüfe bırakmamak istiyoruz ama yaratıcılık dediğimiz şey yine de tesadüfi bir şeymiş gibi geliyor aslında bana. Dolayısıyla da hani o esneme payını da göz önünde bulundurmak lazım. Şimdi ben birazcık kendimi tabii yine ortaya koyarak anlatacağım. Yani başka bildiğim bir şey yok çünkü. Ama umuyorum ki bu böyle gündelik hayatımıza bir rehber oluşturur. Ne bileyim, bir yer yön tayin eder bizim için. Bunları bilmek başka bir şey. İnsan az çok adını koyuyor. Nereden nasıl beslendiğini, hangi ortamlarda, hangi hava şartlarında nasıl duygular hissettiğini. Bu çok şey değil insan için. Sürpriz bir şey değil. Özellikle belli yaşlardan sonra. Yani hayatta yeterince tecrübeniz olmuş oluyor kendinizle. Fakat yine de bunu bir sistematize etmeden yaşadığımız zaman hep yine bir şey haline dönmüş oluyor. Beklenmedik bir yerden gelen, işte iyi ya da kötü anlamda söylüyorum, bir şeye dönüşmüş oluyor. Halbuki o da bence birazcık, eğer işte sistematize edilebilirse insanın kendinden çıkardığı bilgiler, bu hani ups and downs diyoruz ya, işte iniş çıkışlar. İniş çıkışlar, yani nereden ne geleceği, bunları bu kadar sallantıda bir yerde bırakmadan az çok hani derli toplu kullanılabilir diye düşünüyorum. En azından benim kendi hayatımda deneyimlediğim şey bu. %100 olmasa da birazcık daha kontrol gücüm varmış gibi hissediyorum üzerinde. Bu bilgileri hayatıma bir şekilde entegre etmeye başladıktan sonra. Şimdi başlayalım yaratıcılık rehberimizi oluşturmaya. Şimdi birincisi, insan önce kendini tanıyacak. Allah'ım ne artist laflar. Neden? Çünkü kendini bilen Rabbini bilir. Yani varoluşu bilir, olanı bilir, biteni bilir. Ne bileyim artık, bunu alın nereye doğru götürüyorsanız götürün. Kendini bilme meselesi, ya hani çok böyle... Hani hem artık kulakların çok alıştığı ama aynı zamanda hala gizemini belli bir ölçüde koruyan bir mesele ki bunun peşinden koşup duruyoruz. Kendini tanımak çok zor bir şey değil bence ama çok kolay bir şey de değil. Yani detaylar çünkü hep değişiyor ve o değişim bize şeyi inandırıyor. Sabit bir yerde değilim, kendimi tanımlayamıyorum, bir şeyler benim için geçici, dolayısıyla da ben aslında sabit bir zemin oluşturamıyorum kendim için. Ama diğer taraftan yine aynı değişiklik hali, o değişim hali güven de veriyor insana, çünkü öyle kas katı kalıp kalmıyorsunuz hayat içerisinde. Şimdi detaylarda değişiyor dedik insan ama genel hatlarıyla çok da değişmiyormuş gibi geliyor bana. Yani ben çalışmaya başladığım süreden beri mizaç benim çalışma konularımdan bir tanesi ve bu perspektifle pek çok insanla çalışma fırsatım oldu. Aslında yani birazcık da belki hani mesleki bir tecrübeyle de söyleyebileceğim bir şey bu. Ama yine de sonuçta hani mesleki tecrübe dediğimiz şey de aslında çok subjektif ve sınırlı bir şey. O yüzden bunu bir fact, bir gerçeklik olarak ortaya yatırmıyorum kesinlikle. Fakat benim şu ana kadar, yani kendimle sohbet ederken kendime söylediğim şey şu: Zeynep, genel çerçevede o kadar da değişmiyorsun aslında. O değişmeyen şeylerinle, değişmeyen şeylerle ne yapabilirsin? Ya da o değişmeyen şeyleri gerçekten onlarla oynayabilir misin? Ayarlarıyla birazcık oynayıp hani... Belki o şeyin kendisi değişmiyor ama hayat içerisinde kullandığın yerleri belki değiştirebilirsin. Dolayısıyla bu sonuçlarda daha farklı bir yere doğru ilerlemene sebep olabilir. Buna yarayabilir yani. Şimdi bu genel işte belli başlı şeylerin değişmemesi, mesela motivasyon. Bu da değişiyormuş gibi gözüküyor insanın hayatında. Ama aslında şey gibi... En alttaki şey sanki değişmiyor da biz işte yaş aldıkça, tecrübe edindikçe, bir şeyleri denedikçe makyajı değişiyor gibi. Çünkü bildiğiniz bilmediğiniz şeyler bir şeyler yer değiştirmeye başlıyor ama aradığınız şey aslında aynı gibi. Hani hep bir katman altını kazıyoruz ya, gidiyoruz derine. İşte o derindeki şey hep aynı gibi aslında. Dolayısıyla hani orada kendi motivasyonumuzu bulmak bence gerçekten resmi değişti. Yani bakış açısını insanın değiştiren bir şey. bir rahatlatıyor. Yani çok büyük şeyleri değiştirmiyor insanın hayatında ama ne bileyim ilişkilerdeki temel krizleri sanki değiştirmese de adını koyma fırsatı veriyor. Ya bir şeyin adını koyabilmenin gücünü de hafife almamak lazım bu anlamda. Neyse orayı ayrıca konuşuruz. Ama işte oradaki o motivasyonu tanımak, ya meğer ben bunda da bunu arıyorum, bunu yaparken de bunu arıyorum. Hani o en alt katmandaki şeyi gördüğümüz zaman artık nesnelerden ya da dışsal faktörlerden birazcık daha kendimizi özgürleştirmeye başlayabiliriz gibi geliyor. Yani bunu tabii ki de hani bir nirvana'ya ulaşmak gibi öyle bir özgürleşme sürecinden bahsetmiyorum ama mesela ben atıyorum işte ben bu işi yaparken ya da böyle bir pozisyon için çaba sarf ederken gerçekten arkasındaki motivasyonumun ne olduğunu çok daha derinden bir yerden eğer kavrayabilirsem şunun hesabını yapabilir hale geliyorum. Bu motivasyonu başka bir şeyde kullanabilir miyim? Belki başka bir şeyde kullanırsam atıyorum bana zaman konusunda daha nasıl diyeyim? Daha esnek bir yer bırakacak ya da bu kadar beni yormayacak bir şey olacak belki. Ben yine aynı motivasyonu besliyor olacağım. Yaptığım şey fark ediyor olacak. Ama biz tabii hani belli algılar oluşturduğumuz için zihnimizde bunun çok hani toplumsal tarafı var muhakkak ki. Öyle eşleşmeler yapıyoruz işte büyürken şey yaparken bir şey katılaşıyor orada. Bu ancak bununla mümkün. İşte heyecan işte dünyayı gezmekle mümkün. Ya da işte aksiyonlar işte çadır kampı yapmakla mümkün. Ne bileyim dağlara tırmanmakla mümkün vesaire. Hani heyecan bunlar. Bu heyecan duygusunu tam olarak ne? Yani heyecandan anladığım şey ne? Bana heyecanı ne yaşatıyor? Evet çadır kampı yaparken belki yaşıyorum onu gerçekten ama çadırın kendisi mi yani? Hani çadır kampı na alternatif başka bir şey. De benzer bir duyguyu yaşadım mı acaba hiç? Dolayısıyla o ikisinin ortaklığı ne? Ben aslında gerçekten neyi arıyorum o noktada? Ya buraları işte işin çok kolay bulunmuyor gibi. Ya da bulunabilir bilmiyorum. Zor yani. Çünkü belli eşleşmeler çok katılaşmışsa eğer zihnimizde oradan çıkması çok zor oluyor. Çok materyal odaklı bir şeyimiz oluyor. Anlam dünyamız, arayışlarımız oluyor. İşte bu bununla mümkün. İşte şu şöyle mümkün. Özgürleşmek şununla mümkün vesaire gibi. Mesela benim için hiç bitmeyen bir şey işte Berlin'e taşındığımda ya da işte bir süre Endülüs'te flamenko yaptığımda hani gerçek huzuru orada bulacağım. Yani bunun başka bir yolu yok. Buna gülüyorum tabii ki ama yine de ilk şey yaptığım bu. Yani o kadar katı ki o ikisinin birbirine olan bağlılığı. Zihinsel olarak bunun arasındaki şeyi çocukça bulsam da ya da işte ne bileyim çiğ bulsam da bundan ibaret değil tabii ki. Ya da o işin gerçekliğiyle yüzleştiğinde bu böyle hissettirmeyecek tabii ki vesaire gibi cümlelerle kendime konuşmaya başlasam da duygusal olarak o bağı oradan koparamıyorum. Dolayısıyla da ilk çıkış noktamda yani hani ilk hayal kurma anımda ya da ağlama krizlerimde vesaire işte ben zaten burada olmalıydımlar ilk üzerime gelmeye başlıyor. Yani şunu demeye çalışıyorum aslında bu şeyler niye zor bu bağlar yani bu o motivasyonu anlayıp anlamama kısmı zihinsel olarak onun farkında olsak bile duygusal olarak o bağı koparmak gerçekten çok güç oluyor. Ama yine de bir yerden başlamak lazım. Biz de şu anda ancak başlangıcını konuşabiliriz bunun. Şimdi kendini tanımak, hani ben buyumdur kardeşim bir yaşamdan bahsetmiyoruz tabii ki de. Ama yine de kendi iletişim biçimini, heyecanlarını, hüznünü, hayal kırıklığı yaşadığın yerleri vesaire bunların altını daha derine doğru deşerek kavramak bu anlamda kendine dair bir resim ortaya çıkarıyor. Bundan sonrası birazcık galiba şey, hani belli şeyleri kabul etmek ve belli yerlerde de esneyebilmek. Yani hem sınırlılıklar hem esnemeler artık gündemimize girmeye başlıyor. sınırlılığı biz negatif bir şey olarak algılıyoruz. Ve belli alanlarda gerçekten, yani çünkü nasıl diyeyim, çok aslında esnemeyi hak eden, esnemeye müsait alanlarda sınırlanmayı öğrendiğimiz için o böyle insanda bir şey hissi yaratıyor. Böyle boğazında bir şey kalmış, bir şeyi tam hakkını verememiş, sıkışıp kalmış vesaire. Çünkü insan deneyimi, yani insan olmak, biraz Jungian bir perspektifle söylüyorum bunu. Yani genetik aktarımla beraber aslında nerede esneyebileceğini ve nerede kendini sınırlandırması gerektiğini biliyor. Fakat biz gündelik hayatımızda orayla, yani temasımızı kuramadığımız için, yani kolektif bilinç dışı diyeceğim. Şimdi bunu da açarsam iyice dağılacağım diye düşünüyorum. Kolektif bilinç dışıyla temasımız çok şey olmadığı için, oraları kurcalamadığımız için, zaten kurcalasak da böyle net elimize bilgi gelecek bir yer değil orası kesinlikle, ama belki biraz daha hisleri takip edebilmek önemli bu noktada. İnsan biliyor, yani o sınırlılık çok yanlış yere konmuş. Orası esneyebilecek bir yerken biz oraya bir sınırlılık idealizasyonu yapmışız. Demiş ki toplum, işte burada şu çerçeve içinde kalırsan iyi insan olursun, başarılı insan olursun vesaire. Dolayısıyla biz orada hep kapalı bir kutu varmışçasına ya da öyle olması gerekiyormuşçasına, ama diğer taraftan ruh biliyor. Diyor ki bunu esnetebilirsin, burada daha fazla potansiyel var. O işte arada kalmışlığın huzursuzluğunu insan biliyor. Bunu Jungian perspektifle söylüyorum tekrar. Yani bir gerçeklik olarak değil. Diğer taraftan belli yerler var. İnsana inanılmaz özgürlük vaadinde bulunuluyor. Halbuki tam da orayı sınırlamamız gerekiyor belki. Yani tam da orada bir şeyleri, tamam ya bu budur. Budur, yani bunu burada bırakıyorum. Gerisine de bakmıyorum. Dolayısıyla ben aslında bu burada bırakışlı bir özgürlük alanı elde ediyorumu hissedebilmek. Çünkü değiştiremeyeceğin, halledemeyeceğin ya da bir biçimde, yani senin kontrolünden daha fazlasını gerektirecek durumlar özelinde özgürlük arzusuna kapılmak da çok yorucu ve tüketici bir şey. Dolayısıyla nerede sınırlandıracağım, nerede neyi esneteceğim, bu alanları netleştirmek de çok önemli. İşte insan ilk önce kendini birazcık daha böyle, ya genel çerçevede bende bunlar var, bu potansiyel, bu özellikler vesaire, bu nerede genişler, nasıl genişler, nerede artık yakasını rahat bırakayım, o bırakışlığın özgürlüğünü alsın, yaşasın bu ruh. Biraz bunlara karar vermek yine önemli. Mesela bugün işte beden, pozitif beden algısı üzerine bir şeyler yazılıp çiziliyor. Bunun şeyleri var tabii ki de, işte nötr beden söylemi gibi bir şey de var. Ki bu çok daha aslında baktığımızda insanı özgürleştiren bir yeri var, nötr olanın. Herhangi bir anlam yüklemeden. Çünkü anlam yüklediğiniz anda aslında bir pozisyon vermiş oluyorsunuz o şeye. Ve o pozisyon illaki bir şeyin, nasıl diyeyim, bir şey tarafından yönetiliyor. Yani sadece bizden ibaret değil. Dolayısıyla benim bedenim böyle de güzel, ben şöyle de şöyleyim. Yani benim bedenimi kabul etmek zaten esas olan burada. Ve bunda bir şey yok yani. Aradığımız his bu zaten. Ama diğer taraftan güzel, benim bedenim böyle de güzel, böyle de. Yani bu cümle bile kendi içerisinde aslında çok sıkıntılı bir cümle. Böyle de. Sen böyle de derken bile onu ayrıştırıyorsun. Dolayısıyla benim bedenim bu. Yani nokta. Ha, bununla alakalı sorumluluk almak istiyor muyum? İşte nerelerde sorumluluk alabilirim? Değerlerim neler? İşte vazgeçebileceğim şeyler neler? Sınırlarım neler? Bunlar tekrar konuşulabilir ama bir şeyleri bu şeye dönecek yine. İşte bana her gözlük yakışır ya da bana her kısa şey, her saç kesimi yakışır. Bunu bir duyguyla, bir anlam yüklemesiyle değil, bu böyledir. Ama aynı zamanda bana düşük bel yakışmaz. Bu da bir gerçeklik olarak. İşte hayır genelleme, her şey herkese yakışır falan. Ya bunu bir örnek olarak veriyorum. İlla bu çerçevede yorumlamamıza gerek yok ama birazcık daha zihnimizde netleşsin diye söylüyorum. Yani ben şunu söylediğim zaman, ya bana düşük bel pantolon yakışmıyor, ben de yakışmayan bir şey içerisinde kendimi iyi hissetmiyorum. Şimdi diyelim ki böyle bir şeyim var benim, hani varsayımım var. Dolayısıyla aslında düşük bel kotu hayatımdan çıkarmış olmak beni bir ölçüde özgürleştirmeye başlıyor. Tabii ki de tercihen ben şunu şey yapabilirim. Hayır, benim hayat değerlerim arasında her türlü kıyafeti deneyimlemiş olmak var. Düşük bel pantolon da bunlardan bir tanesi. O halde ben bunun yakışıp yakışmamasını bir kenara bırakarak düşük bel giymeye devam edeceğim. Bunu da söyleyebilirim. Ama bunu söylerken yine ben şunu söylüyorum. Yakışıp yakışmamayı denklemden çıkarıyorum. Çünkü aradığım şey yakışıp yakışmaması değil, bir deneyim, bir tecrübe. Ama öbüründe de diyorum ki benim değerim yakışanın içinde olmak, o zaman düşük beli çıkarıyorum. Dolayısıyla değerlerim, hayatla kurduğum ilişki biçimi, kendim, bunları biraz netleştirdiğim zaman neyi öne koyacağımı ve öne koyduğum şeyler altında da bir sınırlılığa razı olmak aslında bir özgürleşmeyi beraberinde getiriyor gibi. Evet, biraz uzattım mı bilmiyorum ama burada insanın kendini tanıması ve kendinden edindiği bilgiyle kendine bir şey çıkarması yine önemli. Mesela ne bileyim, hani bunu akademik hayatı sürdürme konusunda da belki işte düşünülebilir. İşte akademiye devam etmek istiyorum. Yüksek eğitimime devam etmek istiyorum. Master, doktora bu yolda ilerlemek istiyorum. Motivasyonum ne? Yani akademide işte researcher olmak, araştırmacı olmak, işte öğretmek vesaire bunlar. Ya da başka şeyler. İşte o atmosferin içinde olmak, hep öğrenir kalmak bu vesileyle vesaire bir şeyler söyleyebiliriz. Sonra sorabiliriz. Diyelim ki öğretmek. Teaching seviyoruz işte, öğretmenlik yapmak istiyoruz. Bunun illa orası olması şart mı? Yani ben bunu lisede öğretmen olarak ya da işte kendi kendime eğitimler düzenleyen bir freelancer olarak da yapabilir miyim? Mesela alternatifleri var çünkü her birinde bir şey öğretiyorsunuz aslında. Dolayısıyla aynı, yani benzer yere denk düşüyor mu? Kimisinde düşebilir, kimisinde düşmeyebilir. Biri der ki hayır, ben onu belli bir akademik çerçevede yaptığım zaman ve bunu arkasını işte akademik çalışmalarla desteklediğimde ve böyle bir ortamda buna değer veren, bunu önceliklendiren bir ortamda sunduğum zaman aslında o şeyimi, arayışımı tatmin etmiş oluyorum. Tamam. Yani bunun yeri orası belki, ama orası değilse, sadece öğretmekse ne demek, özel ders de verebilir insan ve yani neyse ne. Dolayısıyla hani işte oralarda nereyi sınırlandıracağım, neyi biraz daha esnetebilirim, yine kendimi tanıma, motivasyonum ve elimdekiler arasındaki işbirliğini bir görme. Bu olduğunu olduğu gibi kabul et değil, esnetebildiğimi esnetmek için hazırım. Yani oradaki o sorumluluk neyse onu yapacağım, ama işte önce adını koymam lazım. Çünkü meğer ben bunu da yapmasam olurmuş, onun yerine bunu yapsam olurmuş hissi var ya, biraz işte onu daha erken görebilmek belli alanlarda belli bir seviyede. Yani bu %100 zaten bunu görebilmek hiçbir şey için mümkün değildir herhalde. Neyse, burayı biraz daha geçiyorum. Yani bu, ama bu sınırlılık meselesinin önemli olduğunu düşünüyorum şahsen ben. Yani kendi hayatımda özellikle çok da hayata karşı aç biri olarak, yani kim aç değil ki tabii ki, ama ben gerçekten hani her gördüğü her şeye açlık duyabilecek bir insanım, öyle söyleyeyim. Onu da bileyim, onu da öğreneyim, işte bunu da giyeyim, bunu da yiyeyim. Bir yemek konusunda belki o kadar değil, orada daha muhafazakar olduğumu düşünüyorum, ama neyse. Yani o alternatiflerin varlığı ve çokluğu beni boğuyor sürekli. Boğuyor yani. Kala kalıyorum orada. Dolayısıyla her gün her şey için bir karar vermek zorunda kalıyorum. Ve bu inanılmaz yorucu bir şey. İnanılmaz yorucu yani. O kararı alma süreci zaten günün yarısını götürüyor. Her şeyde. Hangi kafeye gideceğim? Derdin de bu olsun diyenler vardı. Doğru, derdin de bu olsun yani. İşte ne bileyim. İşte bu hangisini giyeceğim? İşte bugün önce neyi çalışsam? Vesaire vesaire. Şimdi bunun da tabii başka sebepleri var. Bunu ayrıca bir bölümde konuşabiliriz belki ama. Çünkü neyse. Şimdi buradan şuraya geçeceğim. Biz bir yaratıcılık rehberi oluşturuyorduk hatırlarsak. Kendini bilmek ve sınırlılık ve esneklik konularında doğru derken daha fonksiyonel bir resim çizebilirsek eğer kendimize. Orası şey gibi düşünün. Eşyaları kenara açtığımız, sıkış tepiş olmayan, hani her şeyi hızlıca görebileceğimiz görece bir alan yarattık kendimize bu ana kadar. Dolayısıyla bu kadar ferahlığın içerisinde bağlantılar kurma, duygularla düşünceleri eş zamanlı olarak görebilme vesaire daha hızlanmış oluyor. Daha mümkün hale gelmiş oluyor. O yüzden aslında biz bu şeyi yapıyoruz. Yani yaratıcılık şuradan gelir demek değil bizim bu rehberi hazırlarkenki niyetimiz. Ama onun işte tesadüf etmesini kolaylaştıracak ortamı hazırlamak gibi düşünebiliriz. Çünkü gerisi zaten tesadüf etmesi. O günün, o anın şartlarına bağlı biraz belki. Şimdi tabii ki yalnızlık yani dışarıdan dışsal şey çokken içe uzaklaşırız. İçe uzaklaştığımızda da yaratıcılık dediğimiz şey zaten içeriden yani içeriğiyle bağlantısı olması gereken bir şey. O özgünlük üzerinden yorumluyoruz çünkü yaratıcılığı. Dolayısıyla benim kendi sesimi çok fazla böyle nasıl diyeyim araya bir şey sokmamam lazım ki duyabileyim. Dış sesleri biraz kapatmam lazım ki duyabileyim. O yüzden yalnızlık aslında bu şeyin en temel ayaklarından bir tanesi muhtemelen. Zaten hani kreatif işler yapan ya da işte bunu hayatında bir işte şey edinmiş yani böyle bir perspektifi önemseyen insanların da işte konuştuğu, hadi konuşmasınlar ama yaşam biçimlerine baktığımız zaman bolca tek başınalık görüyoruz. Yani yalnızlığı şey duygusal bir yalnızlıktan bahsetmiyorum. Bizzat literal olarak tek başına kalma halinden bahsediyorum. Dolayısıyla yalnızlıkla olan ilişkimizi kesinlikle bir masaya yatırmak durumundayız bu şartlar altında. Ya bu sadece yaratıcılık meselesi için değil. Genel olarak zaten hani tek başınalığı geliştirmek lazım hayatta. Çünkü neden? Hepimiz yalnızız gün sonunda. Dolayısıyla hani şey gibi. Hani ben zaten bir bütünüm. Hayatıma giren, çıkan şeyler de aslında benden bir şey, bana bir şey katmıyor. Yani beni tamamlamadığı gibi benden de eksiltmiyor. Yani böyle bir hisse doğru ilerlemek. Yine insan hüznünü, işte hayal kırıklığını, duygusal zorlanmalarını yaşar. Ya da işte ne bileyim kendisini yalnız hissedebilir bu şeyler altında. Ama şey gibi değil yani. Yani bir başkasıyla, bir başka şeyle tamamlanma hissiyatı ne kadar azalırsa aslında ayağa kalkma şeyde biraz artıyor bu anlamda. Hani hacı yatmaz gibi yani biraz hani bir oraya bir buraya şey yapıyorsunuz ama gün sonunda yine bir biçimde ayakta kalıyorsunuz. Dolayısıyla yalnızlıkla olan ilişkimizi gözden geçirmek önemli. O duyguları işte daha rahat tanıyabilmek, ne hissediyorum. Bunu illaki hissediyoruz. Yani herkesin kendinde tanıdığı belli başlı duygular var. Ama onlar bile aslında birazcık ezber. Hep böyle tanıdık duyguların içerisinde yuvarlanırız ya da o tanıdık duyguları bize yaşatacak olan okumalar yaparız. Yani hikayelerimizi oradan yazarız, işte bir olayı yine anlamlandırma biçimimizi oradan kurarız. Bu yine ezbere yaşamın bir şeyi yani otomatik pilotta yaşarken ister istemez içine düştüğümüz bir şey. Çünkü alışık olan yani acı bile olsa alıştığımız acıyla rahat ederiz. Konforlu hissederiz kendimizi. Bunu da hepimiz biliyoruz artık yani. Dolayısıyla o duygu çeşitliliğini birazcık anlamak, onun huzursuzluğu vesaire hani onları tanımak. Yine o işte özgün kendiliği şey gibi düşünün ya bir siz var üzerine böyle gelen kıyafet atmış siz koymuşsunuz çıkarmışsınız asmışsınız ama bir onları oradan atma ve hani o en olan halinizle aslında kalmaya çalışma gibi bir çaba gibi düşünebiliriz aslında bunu. Bunların bazısı bana ait yine benim gömleklerim üzerime astığım kimisi birisi gelmiş atmış üzerine vesaire. Ama benim de olsa benim nefs katmanlarımın başka katmanlarından geldiyse aslında özgün var olan çekirdek halimi yine de gölgelemiş oluyor bu anlamda. Dolayısıyla o gömlek benim gömleğim. Gömleğimle kavga etmeme lüzum yok. Gerektiğinde yine giyerim. Çünkü onun için almışım zaten o gömleği. Ama o gömlekli ben değilim aslında ben. O gömleğin altında başka bir ben var. O ne? Onun iletişimi ne hayatla? Ben bunu arıyorum. Evet. Yalnızlık. Şimdi yalnızlık meselesi tabii şey. Yalnızlığı sevmek falan. Hani çok romantize edilen de bir şey bu anlamda. Yalnızlık o kadar da aslında huzurlu bir yer. Yani huzurlu bir yer olabilir alışanlar için. Ama zaten aradığımız şey şu anda bu noktada. Huzurdan ziyade huzura gidecek yol. Ve daha orada olmadığımızı varsayarak gidiyoruz. Dolayısıyla oradaki o huzursuzluk, yalnızlığın içinden gelecek olan huzursuzluk da çok bize ait bir şey ya. İşte onu tanımak, o huzursuzluğun bize ait olduğunu bilmek. Mesela benim işte ne bileyim Ferrante'yi, Hamdi Tanpınar'ı, Orhan Pamuk'u yani okurken çok ciddi bir haz almamın sebeplerinden biri bu. Çünkü bir huzursuzluk okuyorsunuz orada ve o huzursuzluk çok çok çekirdek bir yerden geliyor. Yani işte o çok tanıdık. Orada gerçek bir iletişim var gibi hissediyorum. Dolayısıyla yani okuma deneyimim çok eğlenceli ve huzurlu olmayabilir. Ama bende yaşattığı şeyin bir karşılığı var, bir iletişim kurabildiğimi hissediyorum o anlamda. Dolayısıyla kriterlerimiz asla şey olmayacak yani. Hani huzurlu mu o resimdeki işte o dingin hali karşılıyor mu işte bu yalnızlığım ya da kitap okurken ya da işte tek başına bir şey yaparkenki halim. Bu değil. Yani huzursuzluk orada Allah'ın emri. Yani o oradan zaten biraz da yine kendimizi tanıyacağız ve o farklı olanı, bize ait olanı, aynı görünen bile olsa bizim sesimiz olanı, bizim sesimizi taşıyanı oradan ancak çıkarabiliyoruz. Şimdi bu yalnızlık konusunda yalnızken yaptığımız şeylerde şöyle bir değişim yapmanın iyi olacağını düşünüyorum ben. Yalnız halimiz, hepimiz bir ölçüde yalnız kalıyoruz sonuçta. Yani her an yanımızda işte tanıdıklar yok. Fakat yalnızken girdiğimiz bir biz var, bir rol, bir hal. Yani bir role her daim bir rolün içinde yaşıyoruz zaten. Ama topluluk içindeki yalnızlığımızdan bahsediyorum. İşte tek başınıza yürüyüşe çıktınız, tek başınıza sinemaya gittiniz vesaire. Buradaki yalnız kalma halimiz oraya bir başkasıyla gittiğimizdeki halimizden fark eden bir var olma hali oluyor genellikle. Yani işte ne yapıyorum? Mesela normalde gittim kendi kendime bir piknik yapıyorum. Eğer arkadaşımla gitseydim o pikniğe belki işte hani onun varlığından da cesaret alarak hani yanımda birinin oluşu onunla bir iletişim halinde oluşumdan cesaret alarak ya çimenlere yatar yuvarlanır yani çok da işte oturuşum kalkışım çok şey mi acaba bir garip gözüküyor mu dışarıdan çünkü orada bir şey var ya bir bütün bir resim var ve yalnız değilim dışarıdan görülse de çok yargılanacağımı düşünmeyebilirim mesela ama kendim gittiğimde çim bir o yana bir bu yana yuvarlanmam muhtemelen. Dolayısıyla şimdi aslında yuvarlanma arzusu bana ait. Yani arkadaşım var diye yuvarlanmak istemiyorum ben. Ben zaten Zeynep olarak çimenlerde yuvarlanmayı seviyorum. Ama tek başıma gittiğim zaman çimenlerde şimdi yuvarlanmayayım çok garip gözükür düşüncesi geliyor. Ya da hiç gelmiyor bile yani isteği bile uyandırtmıyor o yukarıdan gelen baskı. Ama o bana ait bir şey çimenlerde yuvarlanmak. Bu benim. Pikniğe gittiğimde yapmak istediğim şeyler pikniğimin bir parçası. Dolayısıyla ben aslında birazcık bunları hani birisiyle beraberken yapabildiğiniz, yapmaya cesaret edebildiğiniz ya da çok sorgulamadan yaptığınız ve size keyif veren şeyleri ya da siz illa keyif vermesine gerek yok. Yani bazen şeydir hani alırsınız böyle bir otu, ucu sivri bir otu işte kolunuza batırırsınız. Çok şeydir hani o acı zevk verir insana. Buradan manyakça bir yere doğru gidermişim. Mesela işte arkadaşınızla konuşurken bir yandan onu böyle kolunuza batırmak belki çok hani resimde garip durmuyordur. Ama tek başınıza oturmuşsunuz bir yere hunharca kolunuza bir şey batıran bir insan. Genellikle bunu yapmayız yani. Hani öyle bir yerde olmak ya da görülmek istemeyebiliriz. Ama bu bize ait bir şey mi? Bize ait bir şey. O acı zevk veriyor mu? Veriyor. Ya da o acı bir şekilde beni besliyor mu? Besliyor yani. Dolayısıyla Bu, yani bu kötü örnek. Şimdi bu örneği unutalım. Unutmayalım da bunun üzerinden devam etmeyeyim ben. Sonuç olarak demeye çalıştığım şey şu. Biraz başkalarıyla beraberken yapmaya cesaret ettiğimiz ve başkaları için değil aslında kendimiz için yapıyor olduğumuz o şeylere bir bakıp yalnızken de onları resimden çıkarmamak. Yani o dürtü geldiği zaman belki onu yapmak. Nedir bu? Yanınızda bir arkadaşınız var. Mağazaya girdiniz. Dükkanda şey çalıyor. Bangır bangır müzik çalıyor. Siz de fıtı fıtı fıtı fıtı birazcık dans ediyorsunuz. Oynuyorsunuz işte hani küçük beden hareketleri. Yanınızda arkadaşınız varken çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz bunu. Yani görece. Ama tek başına girdiniz. Müzik sizi birazcık oynatmak istiyor ama siz orada biraz daha kontrollü bir biçimde vücudunuzu oynatmıyorsunuz. Ha işte vücudu belki oynatmak tek başınayken. Şimdi bu ne olacak? Bu bir şey değiştirecek mi? Değiştirmeyecek tabii. Yani böyle küçük küçük yaptık, onu yaptık. Bunlarsız da yaşayabilir miyiz? Yaşayabiliriz tabii ki. Hiçbir şey de olmaz yani. Ama biz kendimize bir alan açmaya çalışıyoruz burada. Ve bu alan açabilmek birazcık da böyle tırnak içinde garip, saçma, işte absürt, uyuz, gıcık, uyumsuz vesaire bütün bunlara karşılık düşen şeyleri çünkü zaten bunlara karşılık düştüğü için yapmaktan geri koyuyoruz kendimizi biraz oraları hayatımıza geri kazandırmak yani kendime onu deneyimleme imkanı vermek yalnızken bunu bir başkasının varlığından özgürleştirmek diyeyim. Ben mesela çok yaşadığım bir şey o. İşte yürüyorum her gün neredeyse yani uzun vakitler yürüyorum. Ve bunların belli kısımlarında da müzik dinliyorum eğer yani öyle hissediyorsam. Ve müzik dinlerken de işte zihnime bir şeyler geliyor. Ve o kolu oradan bir yukarı bir çıkarıp bir pozlar falan vermek istiyorum yani. Hani zihnimde coşuyor koreografi o an sahnede yani hepimiz şovumuzu yapıyoruz ben ve herkes ama dışarıdan bakıldığında dınt böyle küntafekt şeysiz duygusuz halbuki bütün yani o şeylik orada ciddi bir tıkanıklık hali hissetmeye başlıyorum zihnim bir yandan coşuyor içimde bir şeyler oynuyor ama bedenime o kadar kontrol uyguluyorum ki hani aman işte saçma sapan bir şey çıkıvermesin şu an vücudumdan diye. Dolayısıyla aslında bu benim için çok da yaratıcı bir sürece dönüşmüyor. Çünkü aksine yani yaratıcı bir şey olabilecekken ben oraya çok ciddi bir şey koyuyorum. Kısıtlama koyuyorum. Ve yani evet kısıtlamadan belki bir şeyler çıkabilir ama çıkmaz da yani. Dolayısıyla ben çıkmaz tarafında kalıyorum bunun. Şimdi mesela bir süredir şey yapıyorum. Hani geliyorsa o gelsin yani. Hani kol oradan öyle bir hareket etmek istiyorsa çıksın. Hani tabii şöyle başladı bu süreç. Bir şeyler fıtı fıtı yapıyorum. İki böyle popomu falan sallıyorum. O şey yani dürtüyle beraber. Sonra hemen durup bir etrafıma bakıyorum. İşte biri gördü mü ne oldu vesaire diye. İşte yavaş yavaş şeyi de birini de çek etmeyi. Hadi bakalım çek etmeden nasıl olacak? Gibi. Tabii önce bunu hani Zeynep şu anda sağına soluna bakma. Bakmamalısın. O da bir şeyle beraber geliyor. Ama yavaş yavaş orası da birazcık esnemeye başladı. Hani bir şey başınıza geldikten sonra ya da bir şey yapmaya başladıktan sonra yavaş yavaş normalleşir ya. İşte bunları kendimize şey yapabiliriz yani. Geri kazanabiliriz o alanları diye düşünüyorum. Bu arada bahsettiğim şey şu değil. Sokaklara çıkın ve özgürce dans edin. İçinizden gelmiyorsa etmeyin yani. Sadece dediğim şey o an bir alandasınız. Bir yere giriş yaptınız ve işte bir şey düşünüyorsunuz. O düşünce bedeninizde bir şekilde karşılık bulası geliyor. Size diyor ki aa kolunu koy. Ya da bir anda koşmaya başla diyor. Şu anda heyecanlandım. Normal yürürken eteğim var üstünde uzun etek diyelim ki. İşte ne bileyim içime sütyen giymemiş olayım vesaire yürüyorum ama bir an birden içimde böyle bir şey oldu. Bir heyecanlanma ve bana bedenim diyor ki koş koş şu anda koşmak istiyorum ama yok ya işte sütyen giymemişim şimdi işte memelerim sallanır ona etekle deli mi bu diyecekler nereye doğru koşuyorum yani hani saçma bir görüntü dışarıdan olabilecek. İşte orada koşmak. Ha koşmaya da bilirsiniz tabii ki. İnsan yine de imajını, nasıl gözüktüğünü merkeze koyabilir. That's okay. Yani ne yapabilir, ne diyebilirim ki bu noktada? Bunların her biri bir seçim yerleri. Ama yaratıcılık rehberine doğru orayı oluşturmak istiyorsak belki orada koşmak iyi bir fikir olabilir. Belki birilerinin sevgisinden muaf kalmak, birilerinin hayranlığından kendimizi özgür bırakmak, sen de beni beğenmeyi ver, sen de beni işte biraz çirkin, komik, deli, çılgın buluver, neyse. Hani orayı bir rahatlatmak belki iyi bir fikir olabilir. Bilmiyorum. Evet. Şimdi başka. Ay, buraya yazdığım şeyi şu anda okuyamıyorum. Keşke okuyabilsem. Neyse, geri döneceğim buraya. Belki hatırlarım diğerleri çağrışım yaptıktan sonra. Şimdi yine bu şeylerden bahsedeceğim. Hani o dışarıya yönelik belli şeyler. Bu en son konuştuğum konuyla alakalı birkaç oraya daha örnek vereyim. İşte atıyorum, işte koşuya çıkmak için işte şu kıyafetler giyilmelidir. İşte belki biraz bunlardan özgürleştirmek. Bazen belki hakikaten şey, planlı bir şekilde. Yani dışarıda yürüyüş yapacağım ama ne bileyim abiye abartmayalım, abiyeyle de yapmayalım yani. Neyse, yani yapmak istiyorsanız yapın da tabii. Hani hazır planlı çıkıyoruz ya, o şeye, öbür ucuna geçmeye gerek yok yani birdenbire. Ama kotla, işte babetle ya da işte, ay çok erkek şeyim de yok, terminolojim de yok, kusura bakmayın, kundurayla ne diyeceğim orada, şey yapabiliriz yani. Üzerimde bunlar var, şimdi değiştirmeyeceğim, çıkacağım böyle yürüyeceğim gibi. Ya da başka nasıl örneklendirebilirim bunu, çok şey üzerinden kalsın da istemiyorum ama neyse, siz anladınız buradaki ana konsepti. Şimdi birkaç tane şeyim var, şöyle küçük önerilerle devam edeceğim bu noktada. Yani mesela şunu ben yapıyorum ve çok hoşuma gidiyor. Benim en çok imrendiğim meslek alanı oyunculuk galiba. Çünkü şeye çok özeniyorum. Bambaşka varoluşları deneyimleme biçimi. Yani ben bu hayata mesela böyle geldim. Oyuncu olmayan biri olarak çok sınırlı bir şey içerisinde, daire içerisinde kalıyorum. Yani hayat deneyimi bana ne sunuyorsa onun içerisindeyim. Ama oyunculuk çok başka kurgular içerisinde var olmayı ve hani tamamen şey olmasa da deneyimlemeyi birazcık sağlıyor ya. Bir hayat içinde işte 100 hayat, yani mükemmel bir şey işte benim açlığımın yine bir göstergesi. Ama oyuncu da olmadığım için buradan sesleniyorum. Hala bir ümit varsa, Allah aşkına, tanıdığınız yapımcı, yönetmen, senarist neyse, gerçekten çok gönüllüyüm buna. Bana bir şans verilsin. Bunu da bir şey bilin, üzerinize bir borç bilin. Tanıyorsanız birini lütfen şey yapın, aracı olun. Ben gerçekten oyunculuk yapmak istiyorum. Ama ben şöyle oyunlar oynuyorum mesela kendimle. Bunu da işte bu oyunculuk meselesini, yani buna gerçekten çok fazla hayıflandığımı fark ettikten sonra karar verdim. Ya illa oyuncu olmayı mı bekleyeyim? Ya o zaman oyuncu değilim diye yaşamayayım mı bir hayat içinde 100 hayat? Yani ben niye bunu hak etmiyorum gibi bir şeyle yola çıkıp buna nasıl çözüm getirebilir mi düşündükten sonra şöyle bir şey yaptım. Bazen bir araca gerek duymuyorum. İşte sabah kalkıyorum, işte diyorum bugün işte şöyle hissediyorum, böyle hissediyorum. Bunu uç noktalarında yaşayayım. İşte ne bileyim, Sibelcan nasıl yaşar bir gününü? Mesela Sibelcan gibi biri. Hani sadece mesleki anlamda değil, karakter yapısı anlamında vesaire. Ya da okuduğum kitaplardan karakterler, izlediğim filmden karakterler, hayranı olduğum insanlar. Bugün onlar gibi işte, işte onun gibi giyinmek vesaire. İşte mahalledeki işte bilmem ne yenge gibi giyineyim. İşte takıyorum mesela, ne kadar takım varsa. Normalde hani bana, benim zevkime uymasa dahi. İşte bugün birazcık daha böyle gösterişi seven. İşte takmayı, takıştırmayı, işte konuşmayı, kendini övmeyi falan. O kafaya bir gir bakalım. Bir orayı şey yap. İşte ona göre giyinmek, renkli, şu, bu vesaire. Hani aşırılığı belki işte deneyimlemek. Bazen belki ne bileyim çok daha hani kendini hayattan çektiğin, izole kaldığın, hani içeriden dışarıdan, içeriği belki çok kontrol edemezsin ama o renksizliği, o nötrlüğü, işte o nasıl bir deneyim mesela? İnsan hayatla nasıl ilişki kurar öyle olunca vesaire gibi. Şimdi bunlar aklıma gelen şeyler. Diğeri yine eğer bir şey hani çok aklıma gelmiyorsa ya da böyle iç dünyam çok karma karışıksa net bir şey çıkarmak için şey kartlarım var, aldım böyle tanrıça kartları, şey için tarot marot bakmak için şey yapılabilir, yani onun için kullanılan kartlar. Mesela işte oradan bir tane kart seçiyorum, o tanrıçanın işte ya da tanrının neyse işte temsil ettiği şey. Mesela onunla ilgili kafamda bir hikaye yazıyorum. İşte modern zamanda yaşasın. İşte bunu bir erkek üzerinden okuyayım. Ondan sonra ya da bir kadın üzerinden. İşte bu kadın şöyle biri olsun vesaire olsun. Gerçekten psikotik bir yere doğru gitmesinden dolayı henüz endişe duymasam da kontrol etmem lazım yani o alanı, ama kendi kendime böyle küçük oyunlarım var hayat içerisinde. Tabii ki her güne böyle uyanmıyorum. Ama bunu yapıyorum. Yani kendim ona göre insanlarla iletişim, o yüzden arkadaşlarım der bir gün öylesin bir gün böylesin vesaire, yakın olanlara bazen anlatıyorum ya bugün biraz böyle deneyimlemek istiyorum hayatı vesaire, neyse. Şimdi bu bir öneri, yaparsınız yapmazsınız, ben yani tek bir kimlikle bu hayatı yaşamak istemeyen biri olarak tavsiye ediyorum, ama böyle arayışlarınız yoksa yani herkesin kendi şeyi tabii ki. İkincisi, günlüğünüzü kitap yapabilirsiniz. Şimdi şöyle yapacaksınız bunu. Bir hafta boyunca her gün sabah kalktınız, günlüğünüzü yazdınız, işte hislerinizi, düşüncelerinizi vesaire, ya da aksiyon odaklı, işte şunu yaptım, bunu yaptım, eylem odaklı yani. Nasıl bir günlük tutma biçiminiz varsa. Sonra bir hafta yazdınız ya siz olarak o günlüğü. İkinci hafta kalkıyorsunuz, üçüncü şahıs olarak onu, o kişiyi, yani sizi. İşte Ayşe. Ayşe bugün, Ayşe o gün güne işte biraz öfkeli başlamıştı. İşte sonra kalktı ve bir bardak su içti. Araya tabii biraz ekleyeceksiniz. Yani sadece günlükte muhtemelen su içtiğinizi yazmazsınız. Araya küçük detaylarla ekleyeceksiniz. Ondan sonra bir haftalık bir Ayşe'nin hikayesi kitabı olacak. Hiçbir yere şey yapmanıza gerek yok. Oradan o çok tatlı bir şey. Araya eklediğiniz detaylar. Oyun, ben şu an size oyunlar sunuyorum. Yetişkinler için oyunlar. Ay ben bunu öyle bir bölüm yapayım ya. Ayrıca bölüm mü yapsaydım ben bunu yetişkin için oyunlar diye. Neyse hepsini burada harcamayayım o zaman. Zaten süren bitmek üzere, 47 dakika oldu. Evet, hemen kısa kısa diğer önerilere geçiyorum. Buluşma yerlerinizi arkadaşlarınızla değiştirebilirsiniz. Yani çünkü çok aslında yine ezbere bir arkadaşlık etme düzenimiz var. Kafelere gidiyoruz, oturuyoruz, sohbet ediyoruz ya da işte beraber bir yerlerde geziyoruz. Ama bunlara bakarsanız hep aynı düzlemde gerçekleşiyor. Yani aynı settingde, aynı neyse. Dolayısıyla onları biraz şey yapma, değiştirme. Ama şey gibi yani biraz böyle oyun oynadığınızın farkında olarak, bu bir oyun. İşte ne bileyim, sergilerin açılışlarına gidebilirsiniz. Sergilerin açılışlarına gitmek sizde gerginlik yaratıyor olabilir, kaygılandırıyor olabilir. İşte ne diyeceğim, ne edeceğim, sanattan anlamam ki ben, resme boş boş bakarım vesaire. Olsun, resme boş boş bakan biri olarak orada var olmak ve o tarafınızla yüzleşmek ya da insanların sizi öyle bilmesi haliyle yüzleşmek insanı biraz şey yapıyor, rahatlatan bir şey. Hani bir kere düştükten sonra artık insan daha rahat eder ya, düşmemeliyim kaygısından çıkar. Bu da öyle. Yani düşmek değil tabii ki bir şeyi bilmemek, ama sonuçta biz onu öyle kodladıysak, bize karşı hissi, yani bize hissettirdiği şey o olacaksa, ona da birazcık izin vermek. Böyle küçük küçük oyunlar, arkadaşlarla buluşma yerlerimizi değiştirmek. Yine aynı şekilde hani hiç ilginiz olmayan, hiç bilmediğiniz yerlere böyle girip çıkmak. Hani oraya Fransız kalmanı duygusunu böyle bütün hücrelerinizle yaşamak vesaire. O perspektiften bir gözlem yapmak. Yani öyle bir settingdeyken insanlara nasıl görüyorum, nasıl değerlendiriyorum. Çünkü sevdiğiniz bir ortamda başkalarıyla kurduğumuz ilişki biçimi, ilişki kurmasak dahi onları gözlemleme şeklimiz vesaire, bunlar aslında birazcık değişiyor. Oralarda birazcık yine oyunlar oynamak zevkli oluyor. Çocuk kitapları okumak tabii ki bir şey yani. Çünkü yani o basitliği de çok hayatımızdan çıkardığımız için yetişkin olduktan sonra, yani büyüdükçe. Dolayısıyla çocuk basitliği, çocuk cümleleri, onlar bence yine insanı dinç tutan şeylerden bir tanesi. Evet, yani şimdilik böyle olsun. Okuyamadıklarımı bunlarla tekrar birleştirip ben bir bölüm daha yaparım. Şimdi bu arada yeri gelmişken hemen bir reklam yapayım. Bu kendini tanıma meselesiyle ilgili olarak bunu çok sahici bir yerden söylüyorum. Yani şeyini ben verdiğim için değil. Enneagram'ın gerçekten çok iyi bir rehber olduğunu düşünüyorum. Ve çok yakında bir Enneagram eğitimi açacağım. Endişeokulu.com'dan bilgileri alabilirsiniz. Yine endişeokulu.com'a girdiğiniz zaman iletişim kısmından bana yazabilirsiniz. Ve yine edebiyatın kesinlikle insanın kendini tanımada ve başka karakterleri nasıl bir bütünlük olarak oluşabildiğini görme konusunda, yani edebiyattan daha iyi bir yol gösterici şahsen ben bilmiyorum. Dolayısıyla da edebiyatı kendi hayatımda böyle malzeme ediyorum. Ve bununla alakalı da kitap kulüpleri düzenliyorum. Ücretli. Bu kitap kulüplerinde işte belli bir kitap seçiyoruz öncesinden. Ve ben size işte yazar, metin arasında ilişki kurabileceğimiz şeyde ve insan varoluşunu, insanın mekanizmasını yine merkeze koyarak bir giriş yapıyorum aslında. Biraz hani bir bilgi vermek gibi, bir bilgi aktarımı gibi düşünebiliriz o kısmı. Tabii ki orası da çok şeye açık, yani paylaşıma açık bir şey. Çünkü bu bir kitap paylaşımı, yani bir eğitim değil. Ama hani bir çerçeve çizmek açısından böyle bir girişle geliyorum. Sonrasında da herkes kendi perspektifinden belli temalarla yine ilerleyerek paylaşımlar yapıyor. Ve inanılmaz zenginleşiyor aslında. Okuduğumuz metin kat be kat başka bir şeye giriyor. Ve sadece bir kitap okumak değil, aslında kendine bakmak, o masadaki başkasına bakmak, onun gözünden dünyaya bakmak vesaire gibi bize yeni oyun alanları çıkarıyor bu noktada. Ben yaparken de çok keyif alıyorum. Organize ederken de, kendim bu hayata böyle bakarken de çok beslendiğimi düşünüyorum. O yüzden de bunları işte böyle bir biçimde kendime iş alanı oluşturuyorum. Eğer katılmak isterseniz endişeokulu.com'dan iletişime geçebilirsiniz benimle. Çok teşekkür ediyorum 50 dakikanız için, hatta neredeyse 53 dakikanız için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.